Konuğumuz Massachusetts Üniversitesi Ekonomi Profesörlerinden Sayın Ertuğrul Ahmet Konak. İzin verirseniz hocama merhaba demek istiyorum. Merhabalar Ahmet Hocam.
Merhaba sizlere. Merhaba.
Hocam bu akşam bize katılma nezaketinde bulunduğunuz için ben öncelikle topluluğumuz adına size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, zahmet buyurdunuz.
Teşekkürler benden de.
Hocam şöyle kabaca bir tarih okuması yaptığımızda tarihte isimleri değişse de hep bir sömüren ve bir sömürülen tarafın olduğunu görüyoruz. Bu bazen sahip köle, bazen derebeyi vasal, bazen patron işçi şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi izin verirseniz hocam bu tarihin kadim ilerliği için aykırı davranmayarak bizler de sizin ilminizi ve bilginizi bu akşam sömürmek istiyoruz. O yüzden ilk soruma şöyle başlamak istiyorum hocam. Kapitalizmin nüvelerini tarihin ilk hangi döneminde karşılaşıyoruz? Nerede karşımıza çıkıyor ve karşımıza çıktığındaki sosyal, ekonomik, siyasal faktörler nelerdir? Böyle bir girizgah yapmak isterim hocam sizinle.
Valla rivayet muhtelif ne zaman başladığıyla ve nerede başladığıyla ilgili olarak kapitalizmin. İktisat tarihçileri bu konuda farklı yorumları var. Ama genel olarak kabul gören feodalizmin çözülme dönemi oldukça uzun sürüyor. Avrupa'da söz ediyoruz. Avrupa'da başlayan yeni bir ekonomik sistem bu kapitalizm bildiğiniz gibi. Avrupa'da da daha önceki ekonomik düzenin adı feodalizm. Feodalizmin çözülmesi yüzyıllar süren bir hadise. Ama genellikle anlaşılan, üzerinde görüş birliği olan tarih dilimi 11. 12. yüzyılda kapitalizmin ilk nüveleri İtalya'da, özellikle Kuzey İtalya'da rastlanıyor. Ondan sonra Hollanda daha sonraki yıllarda. Fakat bildiğimiz anlamda yani modern kapitalizmin gelişmesi, ortaya çıkması, vuku bulması ve bunu tabii en iyi analiz eden Marx'ın da kullandığı, laboratuvar gibi kullandığı toplum bildiğiniz gibi endüstri devrimini yapan İngiltere. Endüstri devrimi de 18. yüzyılın ortasında başlayıp 19. yüzyılın başlarına kadar, işte kimileri 1820, kimileri 1840'a kadar süren bir dönemden söz ediyoruz. Dolayısıyla yani yüzyıllar alan bir süreç bu, feodalizmin çözülmesi. İtalya'da ve Hollanda'da ilk nüvelerinin gözükmesi. Ama yani bildiğimiz gelişmiş anlamda endüstrinin, ondan sonra fabrika üretiminin hakim olması, şehirlerin şehirleşmesi gerçekten ve ciddi bir şekilde kırsal bölgelerden şehirlere göç olması, eski köylülerin işçileşmesi sürecinin aşağı yukarı tamamlanması endüstri devrimiyle İngiltere'de vuku bulmuş bir süreç.
Endüstri deyiminden önce hocam bu 1500 yılında yeni kıtaların keşfetmesi, Avrupa'da merkantilizmin başlamasından alabilir miyiz? Ve bildiğim kadarıyla 3 teori var. Kapitalist ekonominin neden Batı Avrupa'da çıktığını, yani kıta Avrupa'sında çıktığına dair. Bu konuda bize bu 3 teori özelinde bir açıklama getirirseniz. Ve bildiğim kadarıyla yine 1500 yıllardaki ticaret kapitalizmi döneminde en büyük ticaret ürününün insan olduğunu, yani köleler olduğunu biliyoruz. Bu dönemden aldığımızda bu dönemi sanayi kapitalizmiyle farklı kılan koşullar neydi?
Şimdi merkantilizmden söz ederim, kapitalizmin vücut bulmasına ilişki olarak. Fakat sen 3 teoriden ne kastettiğini bana ilk önce söyle, yanlış bir yerlere gittin.
Bir tanesi, evet hocam, Ahmet hocam, bir tanesi Max Weber'in teorisi. Biliyorsunuz protestanın, yani katoliklikte para biriktirilmenin haram olduğu için, Avrupa'da protestanlığa geçişte bu yasak kalktığı için, yani yasak kalkınca insanların biriktirdiği parayı sermayeye çevirmesi. Evet, İkincisi anladım. Kurumsalcılık, yani demokrasinin ve diğer liberal unsurların Avrupa'da çıktığı için burada kapitalizmin nüvesi olduğunu söyleniyor. Bir üçüncüsü de işte bu dediğimiz gibi merkantilist dönemdeki para birikiminin ve altın ve para bolluğunun neden olduğuna dair kuramsal, en azından benim bildiğim üçü bu. Bu konuda bu düzlemle bir tartışma başlatırsak çok sevineceğim hocam.
Tabii. Şimdi benim yakın olduğum görüş, en son bahsettiğin görüş.
Weber'in kim o? Tamam hocam.
Hayır, diğerlerin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor bu. Fakat kapitalizmin tanımıyla ilişki olması bakımından, kapitalizmin olmazsa olmazı ciddi bir ekonomik sistem olarak kendini dayatması, feodalizm çözülürken onun yerine geçebilmesi için biliyorsun bir sermaye olması gerekiyor. Yani kapitalizm sermayesiz olmaz. Dolayısıyla sermaye birikiminin olduğu kanalları tespit ediyor, ona önem veriyor olması bakımından bence merkantilist dönem önemli. Biliyorsun merkantilistlerin beklentisi bir ülkenin zenginleşmesi için, servet biriktirmesi için, daha sonra bu elinde servet biriktirenlerin de endüstri kapitalisti haline gelmesi için o ülkenin başka ülkelere bir şeyler satar olması ve o sattığı malların karşılığı olarak da, o zaman tabii biliyorsun meta para geçerli, altın gibi zenginliğin ifade şekli olan parayı, sermaye dönüşecek parayı biriktirmeleri. Bu tabii uzunca bir dönem. Dolayısıyla bir merkantilist sanayi kapitalizmi öncesi uzun bir dönemden. Ama bu ilk kapital birikimi süreci dediğimiz sürecin yaşanması gerekiyor. O anlamda hakikaten yani bu uluslararası ticaret meselesi, o yoldan bir zenginlik biriktirilmesi bence olmazsa olmaz. Adeta tanımsal bir ön koşulu kapitalizmin. Diğer ikinci koşulda tabii bu sermaye biriktikten sonra sermayeliğe yapılacak şey sermayeyi yatırmak ve bir şeyler üretmek. Yani kapitalizmin gereği olaraktan, yani meta üretiminin giderek yaygınlaşması. Bunu üretecek kişilerin var olması gerekiyor. Ama daha önce merkantilist dönemde ağırlıklı olarak üretim biliyorsun tarımsal bölgelerde oluyor. Orada çalışan köylüler var. O köylülerin de bu sermayeye teması gerekiyor. Ve bunların şehirlere giderekten, daha sonra gerçi kırsal alanlarda da kapitalistleşmeyi gözlemliyoruz ama ilk başlarda sermayesini üretime yatıran, merkantilist süreçte elinde sermaye biriktirmiş olan kişilerin giderek endüstri sermayeleri haline gelmesi için bu toprağını kaybeden, artık toprakta hayatını sürdüremeyecek köylülerin şehirde bulunmaları gerekiyor. Onun da tabii bazı süreçlerle hızlandırıldığını biliyoruz. İşte enclosure denilen, yani çitleme meselesi İngiltere üzerinde vesaire. Şimdi bu bence bu dönem ve bu süreçler çok önemli. Yani kapitalizmin nasıl ortaya çıktığını anlamak bakımından gerçekten olmazsa olmaz ön koşullar. Ama diğer bahsettiğin iki teoriyi de tabii yabana atmamak lazım. Çünkü kapitalizmin vuku bulması için o eski kilisenin hakimiyetinin kırılması gerekiyor. Dolayısıyla yani bir kurumsal yapıların ya da kurumsal varoluş şekillerinin değişik ülkelerde, Avrupa'da bir şekilde kendilerini dönüştürmeleri gerekiyor. İşte biliyorsunuz Hristiyanlıkta reform vesaire. Ondan sonra diğer bahsettiğin hadise demokratik bir siyasal ortamın oluşması meselesi var. İlk önce İngiltere kendi siyasal devrimini yapıyor. Ondan sonra daha sonra Fransız devrimi genellikle yani daha çok vurgulanan burjuva devrimi denilen, sonra bildiğimiz anlamda modern kapitalist demokratik kurumların ve siyasal yönetim biçiminin idealize edildiği devrim olarak adlandırılan Fransız devrimini yaşıyoruz. Şimdi burada tabii bu teorilerde bence öncelik meselesi önemli. Yani hangisi daha önemli? Bir, ikincisi de mesela özellikle Fransız devrimini alacak olursak, keza İngiltere'deki yapılan devrimi de acaba bunlar olduğu için mi kapitalizm oldu, yoksa kapitalizm zaten oluyordu da yani bu ekonomik koşulların değişmesi mi bu gerek kurumsal yapıların gerek siyasal yapının değişmesini yarattı meselesi tabii esas bence tartışmalı alan orası. Yani bu da tabii bizi ister istemez metodolojik olarak bir takım tercihler yapmaya götürür. Yani iktisat mı önce gelir, iktisat kertesi mi önce gelir, yoksa diğer kerteler mi, işte buna değişik kurumların vuku bulduğu yani siyasal kerte diyebiliriz. Diğer kurumları ekleriz. İşte kültürü olur, ideolojisi olur, sanatı olur vesaire olur. Bu tabii klasik şey, yani Marksist şablona referans verecek olursak altyapı, üst yapı tartışmaları falan gibi şeylere bir şekilde bulaşmamızı gerektirir.
Hocam izninizle sizin gibi saygıdeğer bir hocanın karşısına geçince heyecanlanıp unuttum. Buradan arkadaşlarıma bir duyuruda bulunmak istiyorum. Lütfen Ahmet hocama yönlendirmeyi istediğiniz soruları chat aracılığıyla bana iletin. Ben kendisine soracağım. Gerçekten sizin fikirlerini de önemsiyoruz. Söyleşimizin sizin fikirleriyle de zenginleşmesini istiyoruz. Bu açıklama için teşekkür ederim hocam. Belki de kapitalizmin en heyecanlı dönemleri Fordizm ve post-Fordizm. Oraya da geleceğiz ama klasik televizyonculuk mantığıyla biraz heyecanı yüksek tutup biraz daha ben 16. ve 17. yüzyıl üzerinde durmaya çalışacağım. Hocam kapitalizm deyince karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Bu yani Marksist şeyde, Marksist teoride de, Marksist okullarda da çok tartışılıyor. Şöyle bir durum var. Bir ekonomi tanımımız var. Belki de sorunsal buradan başlıyor. İşte kıt kaynakların, sınırsız ihtiyaçların kıt kaynaklar tarafından karşılanması. Gerçekten bunlar bizim ihtiyaçlarımız mı yoksa uydurduğumuz ihtiyaçlar mı tartışması benim kafamı epey meşgul ediyor ama liberal anlamda Adam Smith'in ve ondan sonra David Ricardo'nun mutlak üstünlükler teorisi, sonra karşılaştırmalı üstünlükler teorisi özelinde Adam Smith ve David Ricardo'nun bu az evvel sizin de değindiğiniz gibi hani kapitalizm zaten gelecek miydi yoksa bir anlamı oluştu tartışmasında bu etki Avrupa'da nasıl yankı yarattı? Çünkü dönem kitaplarını ya da dönem ekonomi politiğine baktığımızda David Ricardo ve Adam Smith'in tanrılaştığını görüyoruz. Bu gerçekten kapitalizmin önemine yani 17. yüzyıl bu kadar önem verdi mi? Ve sizin dediğiniz gibi sanayi kapitalizmine yani ağır sanayi kapitalizmine giden yolda Avrupa ne gibi birikimlerle bize bu yolu çizdi? Bize bir insan portresi çizdiler. Bu insan portresi gerçekten böyle miydi? İnsanın özü gerçekten bu muydu? Aç gözlü, kara odaklı insanlar mıydık biz? Yoksa gerçekten bu çerçeve bizi o yıllarda mı sunulmaya başladı? Gerek felsefe, gerek ekonomi politik özelinde.
Şimdi bu çok şey, yani dallı budaklı bir soru.
Evet, biliyorum.
Nereye odaklanacağımı açıkçası tam kestiremiyorum. Fakat mesela bir iktisat tanımından başladın. Bu iktisat tanımı biliyorsun ana akım. Yani ben ana akım derken üniversitelerde okutulan iktisat demeyi tercih ediyorum. Çünkü genellikle bu görüş hakim üniversitelerde iktisat eğitiminde. Hemen birinci sayfada bir ders kitabını açtığımız zaman karşımıza çıkan tanımdır. Bunun bir gerçekliği olduğu açık. Ama iktisat bu mudur sadece? O tabii tartışmalı bir alan. Yoksa gerçekten bir takım kaynakları vardır. Herhangi bir coğrafyanın, herhangi bir ülkenin iktisadi olarak kendisini yeniden üretmesini göz önüne alacak olursak bir takım kaynaklar var. Ve bu kaynaklarla da insanların asli bir takım ihtiyaçları var. Bu asli ihtiyaçların giderilmesi söz konusu. Bunu değişik iktisadi düzenler değişik şekillerde çözüyorlar. Çünkü bu böyle büyük bir soru olarak önümüzde hakikaten. İşte ne kadar enerjiyi, ne kadar insan gücünü diyelim modern toplumdan örnek verecek olursak çelik üretimine yönelteceğiz. Ne kadarını buğday üretimine yönelteceğiz. Ne kadarını işte ayakkabı üretimine yönelteceğiz diye. Bu zaten bence hafife alınmayacak en ciddi sorun. Yani her toplumun yüzleşmesi gereken bir sorun. Dolayısıyla bu soruya hem iktisadi düşünceler içinde değişik cevaplar verilmiş, dolayısıyla değişik iktisat müfredatları ortaya çıkmış vaziyette, hem de dediğim gibi çok can alıcı, yani gerçek hayattan gelen bir soru. O yüzden yani çok böyle afaki bir şey gibi de yaklaşmamak lazım. Kaynaklar, ondan sonra bir ihtiyaçların karşılanması meselesi. Bu reel bir durum. Şimdi o arada sen geçerken bir de şey dedin, yani böyle bir insan tipi var. Ondan sonra bu insan adeta açgözlü, ondan sonra sürekli adeta bu insan adına bir takım ihtiyaçlar belirleniyor. Ondan sonra biz de o ihtiyaçları karşılamak için onun arkasından koşan böyle bir takım canlılar haline geliyoruz falan. Bu yani bu dediğin bir ölçüde yani modern insanı, ondan sonra bu aşırı tüketim toplamını toplumunu, ondan sonra işte reklamı, meklamı falan bir sürü şeyi içeren bir alan. Yani onu, o tabii ayrı bir tartışma alanı. Ona bence şu anda girmeyelim. Fakat bir şey hatırlatayım ben. Bu kapitalizmin analizi konusunda, yani kapitalizm ne olduğunu anlamak konusunda, acaba bu ihtiyaçların çeşitliliği, ondan sonra hatta ihtiyaçların nereden kaynaklandığı meselesi önemli midir? Marx bunu önemli değil diyor. Ama öte yandan mesela şimdi üniversiteye gittiğimiz zaman özellikle böyle fazlasıyla batıya öykünen, ondan sonra oradaki her tartışmayı, her yeni çıkan alanı küt diye taşıyan bizim üniversiteye falan da bakacak olursak, mesela kültürel çalışmalar diye bir alan var. Bu mesela açıkçası o alanın işi. İhtiyaç nasıl yaratılır? Ondan sonra genel olarak kültürel ve ideolojik ortam nedir? Bunu hangi kurumlar besler? Ondan sonra bu beslemeye insanlar nasıl cevap verir vesaire? Bu bence ilginç bir alan. Fakat birinci sayfasında Marx, Kapital'in birinci cildinin, der ki ihtiyaçlar önemlidir. Zaten o ihtiyaçlara değinerek metanın bir veçesi olan kullanım değerini daha sonra tarif edecektir bize. Ama ben der bu kitapta kapitalizmi analiz ederken bu ihtiyaçların şundan mı bundan mı ondan sonra geldiğine, neden kaynaklandığına girmiyorum der. Yani onu konu dışı bıraktım. Dolayısıyla yani kapitalizm dinamiklerini anlamak için, kapitalizm nasıl çalıştığını bir şekilde çözümleyebilmek için ihtiyaçların varlığını kabul ederek başlamak yeterli gözükür Marx'a. Ama tabii şimdi biz başka bir dünyadayız. Ondan sonra 21. yüzyılın başındayız. Tabii ki ihtiyaçların ne şekilde manipüle edildiğini, çeşitliliğini, ondan sonra bunun mana ve ehemmiyetini tartışabiliriz. Ama ben sadece bir şey olarak, açıklama olarak değinmek istedim. İhtiyaçların kaynağını Marx önemli görmez kendi analizi. Ama ihtiyaçların varlığı esastır. Çünkü ihtiyaçlar olmasa zaten üretilen şeyi almayız. Üretilen bir şeyi gidip bir potansiyel tüketici olarak satın almamız için ilk önce bizim o satın alacağımız şeye bir tatmin atfetmemiz gerekir. Bu tatminin kaynağı, bu tatminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, kazıklanıp kazıklanmadığımız filan, bunlar ikincil meselelerdir. Ama ihtiyaç ve ihtiyaçla ilişkilendirilmiş tatmin bekleyişi esastır.
Teşekkür ediyorum Ahmet Hocam. Ahmet Hocam, soruları da buradan takip ediyorum bir yandan sizi dinlerken. En çok İngiltere konusunda soru geliyor. Sovyet konusunda da bu çok tartışılırdı. Onca kapitalist devlet varken neden Sovyetler'de sosyalist devrim oldu diye. Ona benzer bir soru. Sanayi devrimi hocam, gerçekten de yani sanayi kapitalizmi bazında aldığımız zaman sanayi devriminin neden İngiltere'de çıktığına dair epey soru alıyoruz. İngiltere'de çıkmasını hazırlayan koşullar, sosyal durum, siyasal ve dini durumlar nelerdi? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz hocam?
Vallahi sosyal ve dini durumlara girmeden ben aklıma yatan bir teoriyi, daha az bilinen bir teoriyi şey yapayım, paylaşayım size. Yani bir açıklama, niye İngiltere'de oldu? Ondan sonra bir de endüstri devrimiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kapitalizm olması için niye önemlidir? Niye üzerinde durulması gerekir konusunda. Şimdi bu iddialardan bir tanesinin, yani niye İngiltere'de oldu endüstri devrimi konusunda, tabii gene iktisat tarihçileri arasında ciddi bir tartışma var. Belli görüşler öne sürülüyor. Fakat bu görüşlerden bir tanesi Oxford Üniversitesi'nde iktisat tarihçisi Bob Allen diye birisi tarafından önerilmiş. Aklıma yatıyor. Diyor ki Bob Allen, İngiltere zaten diyor işte tekstil üretimini diyor bir şekilde sürdürüyordu. Ondan sonra ve dolayısıyla belli miktarda işçi istihdam etmek mecburiyeti vardı. Yani bu alan gelişen bir alandı. İngiltere kapitalizminde, endüstri devrimi öncesinde. Fakat yeterince işçi bulunamamasından dolayı, işçilerin ücretlerinin giderek artmasından dolayı tabii, değil mi? İşçi sayısı az olunca, üretim kapasitesi büyüdükçe işçiler daha fazla ücret talep eder hale geliyorlar ve şeyin dökümünü yapıyor. Yani İngiltere'de, ondan sonra Fransa'da ve Avrupa'nın diğer bazı bölgelerinde, yani tekstil üretimi yapılan bölgelerde işçi ücretlerini karşılaştırıyor. Ve karşılaştırdığı zaman ortaya çıkan gerçeklik Bob Allen'a göre İngiltere'de işçi ücretlerinin çok yüksek olması diğer bölgelere göre. Ve bu işçi ücretlerinin yüksek olması makinelaşma ihtiyacını bir şekilde tetikliyor. Zaten bazı buluşlar var ama biliyorsun bilimsel alanda yapılan her buluş küt diye sanayiye, ondan sonra ekonomiye adapte olmuyor. Onun adapte olması için onun bir şekilde bu manifaktür üretimini diyelim ilk başlarda yürüten kişilere cazip gözükmesi, onlara karlı gözükmesi gerekiyor. Bu ortamın İngiltere'de olduğunu söylüyor. Çünkü işçi ücretleri yüksek, dolayısıyla işçiler yerine makine kullanıp elde kalan daha az sayıda işçiye yüksek ücret vermiş olsa bile onların üretkenliklerini, verimliliklerini makine kullanımıyla arttıracağı için işte ilk defa mesela buharlı türbinlerin ondan sonra tekstil sektöründe kullanılması vesaire endüstri devriminin gerçekten bir endüstriyel devrim haline gelmedi. Sadece böyle sağda solda bir takım akıllı adamların ondan sonra buluşları olarak değil de sanayi adapte olan araç gereç ondan sonra makine kullanımı haline dönüşmesini bu ücretlerin yüksekliğine bağlıyor. Bir görüş bu. Şimdi endüstri devrimi ve dolayısıyla makine ondan sonra muazzam bir güç kaynakları, çeşitli güç kaynaklarının bu arada tabii elektrik vesaire de sanayide kullanılması meselesi niye önemlidir? Yine Marx'ın bir yerde kapital öncesi yazdıklarından bir yerde, şimdi hatırlayamıyorum tam nerede, fakat 1840'ların sonuna doğru söylenmiş bir laf şu: bize diyor işte elle sürülen ondan sonra saban tarımsal üretimin hakim olduğu dönemde feodal ağayı diyor getirmiştir diyor. Fakat makine gücü de diyor kapitalisti, endüstri kapitalistini üretmiş. Yani bu gerçekten çok manidar bir laf çünkü kapitalizmin diğer daha önceki ekonomik düzenlerle karşılaştırıldığı zaman tanımlayıcı en önemli özelliklerinden bir tanesi bence insan gücüyle yetinmemesi. Yani düşünün, yani insan gücüyle yetinen bir kapitalizm olabilir mi? Veya kapitalizmin bu şekilde hızlı bir biçimde gelişmesi ve bu kadar çeşitli ve muazzam miktarda meta üretmesi ve dünyanın her yerine yayılabilmesinin arkasında ne vardır sorusunu sorduğumuz zaman makineden başka bir şey bulamaz. Makine, yani insan gücüyle yetinmeyen ve insan gücünü katlayan ve insan emeğini son derece verimli hale getiren bir yapay ama insanın bulduğu bir makineler grubu kapitalizm yapmıştır.
En önemlisi de hocam, kapitalizm her geçen gün daha da vahşileşmektedir tarihsel ilerleyişte. En azından ben öyle düşünüyorum. Hocam biraz post-Fordizme ve Fordizme gelmek istiyorum izniniz olursa. Uzun bir atlama olacak ama gerçekten heyecan duyulan, yani en azından benim okurken heyecanlandığım ve Ford'un dünyaya getirdiği yenilik ya da dünyayı artık bir daha eskisi olmayacak gibi değiştirmesi. 29 buhranı gibi bir şey yaşadık hocam bundan sonra. Ford'un 1911 yılında üretmeye başlayıp 1923 yılında 15 milyon tane Ford T modelini üretmesinden sonra artık kapitalizm başka bir boyut aldı. Bant üretimi. Sonra da ilerleyen zamanlarda post-Fordizme de göz açacağız da hocam. Bu Ford'un Fordizmi özelinde bize kapitalizmi biraz açıklar mısınız? Yani Fordizm kapitalizmin ilerleyişinde nasıl bir ivme kazandırmıştır ve Fordizm kapitalist ilerleyiş sürecinde neyi ifade etmektedir? Bu konuya biraz değinebilir misiniz?
Tabii. Ahmet hocam. Şimdi genel bir şey söyleyeyim. Belki bundan sonraki soruları da bir şekilde yönlendirmiş olurum. Ben kapitalizmin dönemleştirilmesine genellikle çok sıcak bakmıyorum. Birinci, yani bir kere bunu genel olarak söyleyeyim. Dolayısıyla yani o alanda sorular gelecekse buna hazırlıklı olarak o sorular sorulsun. Bu şu demek değil. Yani Fordizm dönemi yoktu, ondan sonra post-Fordizm olmadı falan değil. Keza daha önemli bir dönemleştirme biliyorsun, kapitalizmin tekelci dönemi, tekelci olmayan rekabetçi dönemi şeklinde başka bir dönemleştirme daha vardır. Ondan sonra bir sürü zaten dönem kapitalizmi alt dönemlere bölen iddia, yani ortalıkta kol geziyor. Şimdi kapitalizmin mantığını anlarsak, mesela demin söylediğim makine, yani insan gücünü aşan, ondan sonra katmerli hale getiren makinenin kapitalizmin tanımlayıcı bir şey olduğunu ve bu şekilde emek veriminin son derece arttırıldığını esas alırsak, merkeze alırsak, kapitalizme böyle bakarsak, o zaman bence ne Fordizm'de ne de post-Fordizm'de yeni olan ve tekrar bir tanımlama ihtiyacına bizi götüren bir şey göremeyiz. Çünkü kapitalizm zaten mantığı gereği sürekli daha verimli üretme güdüsü içinde olan bir sistem. O yüzden de yani Ford bulmasa bir başkasının bulacağı işte bant düzeni geliyor. Emeği nasıl verimli hale getirebilirim? Dolayısıyla üretmiş olduğum metalın içermiş olduğu emek miktarını azaltırım ve bunu fiyatlara yansıtırım. Daha ucuz üretmiş olurum ve rakibimi alt ederim. Yani kapitalizmin rekabet boyutu tekil kapitalistleri yenilikçi olmaya ve kullandıkları emeği daha verimli hale getirmeye itiyor. Bu bazen küçük bir alet bulunmasıyla oluyor. Bazen de işçileri bir bandın önüne dizmekle oluyor. Ama daha kaba yöntemleri de var. O bandın önüne dizmiş olduğum işçilere mesela 3 defa kahve molası değil de 1 defa kahve molası vererek de onları daha verimli hale getirebilirsin. Daha fazla üretmeleri sağlayabilirsin. Dolayısıyla yani bu işte management dediğimiz, ondan sonra insanlara gidip MBA falan yaptık yerlerde öğrendikleri şeylerin aslında gerisinde üretilen metalın içermiş olduğu emeği oldukça azaltarak, kullandığın emekçileri olabildiğince verimli hale getirerek, daha fazla sömürerekten üretmiş olduğun metaların fiyatını azaltmak, kalitesini düşürmeden, hatta kalitesini daha iyi yaparaktan ve rakiplerini alt etmek. Yani bu güdüyü kavradığımız zaman her şey bence yerine oturur. Şimdi Fordizm tabii böyle muazzam bir verimlilik sağladı. O verimlilik üretilen malı ucuzatma imkanı sağladı Ford'a. Dolayısıyla kapitalizmin zaman zaman karşılaşmış olduğu kriz görünümlerinden bir tanesi nedir? Üretilen malların tüketilememesi meselesidir. Dolayısıyla onların ucuz bir şekilde hep söylenir ya, Ford'un kafasında şu vardı, kendi otomobil üreten işçisinin de ürettiği otomobili alabilecek kapasitede ücret sahibi olması meselesi. Bunu da sağlayan bir şey. Yani bir eksik tüketim, ondan sonra ya da fazla üretim sorununda en azından mikro ölçekte otomobil, Ford otomobilleri ve Ford otomobil üreten kişiler nezdinde çözme boyutu olduğu için de bu tabii çok böyle cazip, ondan sonra üzerine dans edilmesi gereken bir konu haline geldiği için sürekli böyle tekrar edilen bir şeydir. Ama bence esas olan rekabetin mantığıdır ve rekabetin mantığının kapitalisti işte ilk önce bant bilmem bulmaya, ondan sonra başka bir makine bulmaya, ondan sonra başka bir şey bulmaya falan terk etmesi meselesi. Ondan sonra post-Fordizm dediğimiz dönemde de bunun terk edilerekten işte daha başka türlü bir çalışma yollarının benimsenmesi de yine aynı ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Nasıl ben maliyeti düşürürüm ürettiğim meta başına ve nasıl daha fazla rekabet edebilir hale gelip rakiplerimi alt edebilirim mantığından kaynaklanmıştır. Ne yapıyorsun o zaman? Sana mesela 100 liraya mal olan işçiyi 50 liraya mal olacak bir şekilde alt bir takım işlere bölüyorsun ve onları dışarı ihale ediyorsun. Değil mi? Taşeron şirketlere falan filan. İşte evden çalışıyor, atölyeden çalışıyor, merdiven altından çalışıyor vesaire. Post-Fordizm. Şey bu. Ama bu da aynı ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Şimdi dolayısıyla bence burada kendimi çok tekrarlamak istemiyorum. Ana ihtiyacı kaynaklandığı alanı, yani kapitalist rekabetin mantığını kavramak bence esastır.